Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, lütfu, keremi daima üzerinize olsun efendim. Bir irfan mektebi programında yine siz aziz dinleyenlerimizle beraberiz. Bu sohbetlerimizde bir silsile halinde İmam Gazali rahmetullahi aleyhin gerçekten insanın dünya hayatında buluşabileceği güzellikleri ve dünya hayatında önüne çıkan engelleri kendisiyle Rabbi arasına girecek ve sonunda da ebedi hüsranına sebep olacak hususları bir çerçeve dahilinde konuşmaya, paylaşmaya gayret ediyoruz. Son bölümlerimizde yine insan için çok önemli bir husus olan ve insana mahsus olan tefekkür bahsini konuşmuştuk. Bugünkü sohbetimizde de yine bir bölüm olarak tefekküre inşallah temas etmeye çalışacağız. Gazali Hazretleri meşhur eseri İhya-i Ulumun son bölümünde tefekkürden bahseder. Uzun uzun da insanın bu noktadaki kabiliyetlerinden ve bu noktada dalabileceği alanları anlatır. Pek muhterem Osmaniye Topbaş Efendi Üstadım da Kainat İnsan ve Kur'an'da Tefekkür diye özel bir eser yazmışlar. Ben bu ve bundan sonraki iki sohbetimizde özellikle bu son eserden Kainat İnsan ve Kur'an'da Tefekkür ismiyle pek muhterem Osmaniye Topbaş Efendi Üstadımızın kaleme aldığı eserden belirli bölümleri adeta özetlemiş olacağım inşallah. Tabii insan, aziz dinleyenlerim, büyük bir nizam içinde doğuyor. Yani düşünürsek bütün varlıklar gibi insan da büyük bir nizama doğuyor. Balık denize dünyaya geliyor. Bir yumurtadan koskoca bir deryanın içine doğuyor. Diğer hayvanat aynı şekilde küçük bir yumurtadan dünyaya geliyor ve böyle tasvir edemeyeceği bir başka dünyanın içine doğuyor. Hele insan da bir nutfeden, bir damla sudan bir ana rahmine, oradan da böyle gerçekten dünyaya geldiğinde belki de hiç idrak edemediği, tanıyamadığı koskoca bir dünyanın içine doğuyor. Hatta zaman zaman dünya ile ahiret hayatını kıyaslayan İslam mütefekkirleri şöyle bir misal veriyorlar. Mümkün olsa da anne karnındaki bir çocuğa ulaşılsa, dense ki ona, sen burada işte bir anne karnı hacmi içerisinde yiyorsun, içiyorsun, şurada hayatiyetin var senin. Ama buradaki hayatın bitince öyle bir dünyaya çıkacaksın ki orada akarsular var, dağlar var, gökyüzünü aydınlatan güneş var, geceleri aydınlatan yıldızlar var dese, o insanda yaşadığı çevreye bakıp şöyle hayal mi anlatıyorsun, hikaye mi anlatıyorsun der. Niye? Çünkü onun bütün dünyası hayatiyetinin devam ettiği o ana kandan ibarettir. İşte aslında ahiret hayatı da gerçekten işte bir dünya hayatına göre çok daha farklı bir hayat. Veya bir başka ifadeyle dünya hayatı adeta ahirete nispetle anne karnındaki bir hayat gibi. Dolayısıyla da insanın ebedi alem dediğimiz o gideceği alem bize vahiy ile bildirilen çok daha farklı bir alem. İnsan da oraya hazırlanmaya gerekiyor. Onun için de insan gerçekten anne karnından şu dünyaya geldiyse önce gelmiş olduğu bu dünyadaki ahengi, nizamı, ilahi kanunları bir tefekkür etmek, onları doğru okumak mecburiyetinde. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim özellikle Kaf suresinde Yüce Rabbimiz bizi şu yaşadığımız dünyada yere bakmaya, göğe bakmaya, şu kainattaki ilahi nizamı güzelce okumaya ve bu ilahi nizamı kuran Yüce Rabbimize onun istediği şekilde bir kulluk görevini yapmaya davet ediyor. Emrediyor ve buyuruluyor ki اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَا فَوْكَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا. İnsanlar şu üzerlerindeki semaya bir bakmazlar mı? Sema dediğimiz nedir ki aziz dinleyenlerim? Bugün teleskoplarla görebilen veya daha basitte insanın önce gözüyle gördüğü, sonra dürbünlerle baktığı, sonra daha gelişmiş aletlerle baktığı teleskoplarla Dünya nedir ki? Sema nedir ki? Çok mahdut bir şey. Ama insanoğlu bugün o semaların çok daha ötesinde o büyük alemlerin olduğuna inanmış, görmüş vaziyette. O bilgiyi kuşanmış vaziyette. Onun için de Cenab-ı Hak önce bir semaya bakmamızı, onun üzerimizden nasıl inşa edildiğini, sonra o semada en ufak bir çatlağın olmadığını ve her şeyiyle adeta süslendiğini, mehtaplı bir gecede insanın bir gökyüzüne baktığı zaman, eğer akıl sahipleri için, tefekkür sahipleri için elde edilen huzura baktığınız zaman, Cenab-ı Hak işte orada biz diyor nasıl süslemişiz böyle. Niye? İnsan süslü bir şey gördüğü zaman zevk alır, heyecan duyar. Onu seyretmeye doyamaz. Öyleyse bütün bunlara şöyle bir insan bir baksın yani. Sadece üzerinde yürüdüğü toprağa değil, bir de gözlerini gökyüzüne doğru bir çevirsin. Oralardaki ahengi, ilahi nizamı görsün. Sonra tekrar bir de yere baksın. Vel arda medetnaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcin behiç. Sonra da yeri nasıl döşediğimize, orada sağlam dağları nasıl yerleştirdiğimize ve gerçekten o yeryüzünde insanın gönlünü açan, ferahlık veren her şeyden çift çift nasıl yarattığımıza insanoğlu bir baksın. Bizi yaratan yüce kudret başka yaratıklarına da bir bakıp da yaratana yol bulmamızı istiyor. Peki bütün bunlar niçin yapıldı? Veya yüce Rabbimiz niye semalara bakmamızı yer üzerinde düşünmemizi emrediyor? Tefsireten ve zikra li kulli abdin münib. Allah'a yönelen her kulun gözünü açmak ve onlara bir ibret vermek için. Demek ki aziz dinleyenlerim, aslında şu yaşadığımız dünya, gözümüzün gördüğü, görmediği her şey bizim için bir ibretler meşeri. Bütün ibretlerin teşhir edildiği bir şey. Ama insan gözünü kapatırsa hiçbir şey görmemiş oluyor. Ama gözümüzü kapatmak da bir şeyin olmadığını bize ispat etmiyor. Onun için de böyle tefekkür ufkumuz, aziz dinleyenlerim, işte yerden başlayacak, gökyüzüne doğru, sonra galaksiler, güneş sistemleri, yedi kat sema ve bütün bunları insan okumaya gayret edecek. Bu okumalarından da farklı bir neticeye çıkacak. Onları da sadece baş gözüyle değil, belki çok daha derinli bir şekilde bir kalp gözüyle okuma gayretinde olacak ki, İşte buna biz tefekkür diyoruz. Yine Mülk Suresinin ilk ayetlerinde Yüce Rabbimiz tekrar insanın gerçekten semalarla ilişkisinin böyle gafilane olmamasını istiyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de de en çok semavattan bahsediliyor. İnsana bir bak diyor, başını kaldır şöyle yukarılara doğru bir bak. Oralardan iç dünyana, yukarılardan bir şeyler insin. Güzel düşünceler insin. İman girsin, tefekkür gelsin. Nasıl? اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Allah yedi kat semayı tabakalar halinde yarattı. Hani bugün ifade ediliyor ki insanın daha ulaştığı böyle teleskoplarla, başka türlü bir takım aletlerle veya o ilk bilgilerin senteziyle ulaştığı bütün bilgiler daha birinci kat sema dediğimiz alanda. Ve Yüce Rabbimiz de buyuruyor ki Allah yedi kat semayı tabakalar halinde yarattı. Cenab-ı Hakk'ın yarattığında hiçbir noksanlık, bir taarruz, bir çakışma asla göremezsin. Hele gözünü döndür bakalım, bir eksiklik, bir kusurluk görebilecek misin? Bir daha döndür, bir daha bir bak. Şüphesiz ki gözün sana bitkin, aciz, yorgun olarak dönüp gelecektir. O ilahi sırları tam manasıyla çözemeyeceksin. Onun için de Yüce Rabbimiz gerçekten insanı uzun uzun böyle bir tefekküre adeta başını ellerinin arasına alıp şu kainatı bir başka gözle okumaya davet ediyor. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımız bu meşhur eserinde çok güzel bir teşbihi naklediyorlar bize ve şöyle buyuruyorlar. Ne acayiptir ki insan son derece şaşalı, müzeyyen bir saray görse ona hayran kalır. O sarayı hatırından çıkarmaz. hayatı boyunca onun güzelliğini anlatır durur. Ancak ilahi bir sanat harekası olan şu muazzam kainatı sürekli görüp durduğu halde onun inceliklerini layıkıyla düşünmez ve ondan yeterince bahsetmez. Normal bir şeymiş gibi üzerinde durmayıp geçer. Tıpkı üzerinden akıp giden bahar yağmurlarından hiçbir nasibi olmayan kayalıklar gibi. Aziz dinleyenlerim, belki burada şöyle bir hadis-i şerifi hemen hatırlamak gerekir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş olduğu hidayeti gökten inen bir yağmura benzetir. Buyururlar ki, benimle gelen hidayet gökten gelen bir yağmura benzer. Yağmur bazen bir kayaya iner, kayanın üzerinde sıçrar gider. Kayanın derinliklerine doğru hiçbir izi olmaz. Bazen akıp giden toprakların üzerine gider, toprağı da alır götürür, yine yağmur orada kalmaz. Bazensa kendisini emecek bir toprağa iner yağmur ve o toprakta güzel bir tohum varsa o tohumla buluşur, o tohumun kabuğunu çatlatır, sonra kabuğu çatlayan tohumdan toprağın üstüne bir şey çıktığında sonra güneşle buluşur, ondan da dallar, meyveler olur. İşte benim getirmiş olduğum hidayeti getirenle getirmeyenin misali budur buyurur sevgili Peygamberimiz. Yani hidayeti kabullenenler, gökten inen vahyi ilahiyi emenler tıpkı içindeki tohumu büyüten verimli bir toprak gibidir. Bu hidayeti kabul etmeyenlerse tıpkı kendisine bir yağmur çarpıp da hiçbir iz bırakmayan kayalar ve taşlar gibidir. Allah Resulü sevgili Peygamberimizin hidayetle ilgili benzetmesi bu. İşte burada da yine tefekkürle ilgili olarak buyuruluyor ki gerçekten insan tıpkı üzerinden akıp giden bahar yağmurlarından hiçbir nasibi olmayan kayalıklar gibi tefekkürden, ince düşünceden, derin duygulardan bir farkı olmayabilir insanın. Halbuki hayran olduğu o fani saray, şu muazzam kainatın en küçük cisimlerinden biri olan dünyanın küçücük bir zerresidir. Saraya hayran olursunuz. Saray nedir ki yani? Allah'ın kudretini tefekkürden gafil olan insanın misali karıncanın şu haline benzer. Aynı misali İmam Gazali Hazretleri de veriyorlar. Karıncanın biri padişahın yüksek duvarlı, sağlam temelli, en güzel eşyalarla tezyin edilmiş ve hizmetçilerle dolu köşklerinin birinde bir yuva yapar. Kim? Karınca. Karıncanın yapacağı yuva nedir ki? Hücresinden çıkıp arkadaşlarına rastladığında onlara kendi yuvasından, gıdasından, onları nasıl depo ettiğinden başka bir şey anlatmaz. İçinde bulunduğu köşkün, o köşkü yaptıran sultanın kuvvet, ihtişam ve saltanatını düşünmekten de karınca pek uzaktır. Karınca bu köşkten gafil olduğu gibi orada yaşayanlardan da habersizdir. İşte gafil insan da Allah'ın ilahi sanat harikalarından, mülkünde yaşayan meleklerinden, has kullarından habersiz olarak sadece o kendi küçücük dünyasında yaşamaya, şehvetinin, nefsinin esiri olarak yaşadığı hayatı da mutluluk zannetmeye gayret eder. Veya yaşadığı hayatı mutluluk zanneder. Bunun için aziz dinleyenlerim, gerçekten Yüce Rabbimizin bize Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu şekilde yaşadığımız bu dünyanın, atmosferin, rüzgarların, suyun, denizlerin, hayvanatın ve bal arısının daha sayabileceğimiz binlerce, milyonlarca misalin üzerinde insanın sıhhatli bir şekilde düşünmesi ve şu noktaya varması lazım ki gerçekten her zerre kainatta insana Allah'ı hatırlatır. İnsan tefekkür ederek kainat kitabını okumayı öğrenebilirse, çevresinde gördüğü her zerre ona Cenab-ı Hakk'ın azametini telkin eder, onu marifetullah'a yaklaştırır. Dolayısıyla görebildiğimiz, göremediğimiz bütün varlıklar Allah'ın kudret ve rububiyetinin birer delilidir, ayetleridir. Onlarda düşünecek, ibret alınacak sayısız hikmetler, sayısız ibretler vardır. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz buyurur, şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda, Allah'ın muhtelif canlıları yeryüzüne yaymasında kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır. Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkta, yağmurda, ölümden sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgarları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için çok büyük dersler vardır. Öyleyse Cenab-ı Hak, kullarının düşünen, araştıran, ince anlayış sahibi zarif insanlar olmasını istemekte. Bu sebeple bir Müslüman her vesileyle bir ibadet heyecanı içinde tefekküre, ince düşünmeye dalmak durumundadır. Bu halin en güzel misallerinden birini sergileyense Ahmet bin Ebil Havari'nin hanımı Rabia Hanım'dır. O mübarek hanım şöyle der, ben her ezan işittiğimde kıyamet nidacısını hatırlarım. Çünkü kıyamette sure üfrülecek ve bütün insanlar bir yere toplanmaya davet edilecek. Tabii ezandan rahatsız olan insanlar vardır. Ezanı sadece namaza davet olarak anlayan insanlar vardır. Bir de sanki her ezan okunduğunda acaba ölümden sonra bir diriliş oldu da şimdi Allah'ın huzuruna gidiyor muyuz diye bakan insanlar vardır. Bu fark nedir? Bu fark iman farkıdır. Bu fark algılama farkıdır. Ve bu fark bir tefekkür farkıdır. Yine bu aziz hanım diyor ki, her kar yağdığını gördüğümde de amel defterlerinin havada uçuştuğunu görür gibi olurum. Kimisi karı seyreder, oh ne güzel der, bahçede kar topu oynayacağız. Ama bir başka manevi göz, kar yağmaya başladığı zaman sanki amel defterleri havada uçuşuyor. يَوْمَ نَطْفِ السَّمَاءَ كَتَيِّ السِّجِلِّ الْكُتُبِ Biz o gün semaya bir kitabın yaprakları gibi düreceğiz buyuruyor Yüce Rabbimiz. Tabii işte uyanık gönüller, Hakk'ın zikriyle dirilmiş kalpler bir kar yağmasını farklı algılıyor. Gafil gönüllerse karı bazen bir tadil vesilesi, bazen bir oyun veya eğlence vesilesi olarak görüyor. Ve yine bu aziz hanım buyuruyor ki, her ne vakit bir çekirge sürüsü görsem, o zaman da haşrı hatırlarım. Tabii ki işte bu aziz dinleyenlerim bir tefekkür farkıdır. Nitekim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yağmur yağdığında sahabesine şöyle hitap ediyor. Diyor ki, bu yağmur tanesi Rabbi ile münasebeti yeni olan bir damladır. Ne demek? Yani bu yağmur tanesi gökte bulutların içindeydi. Allah ona yeryüzüne in dedi ve işte Rabbinden son emir aldı ve geldi bize. Onun için de diyor sahabi, Allah'ın Resulü bu yağmur tanesi şimdi gökten Allah'ın emriyle bizim üzerimize doğru inip gelen bir damladır der. Sonra ridasını açar ve o yağmur damlasına vücudunun dokunmasını isterdi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. İşte aziz dinleyenlerim, bütün bunlar hepsi bir tefekkür farkıdır. Hadisatı nasıl okuduğumuza bağlıdır. Yusuf suresinin son ayetlerinde Yüce Rabbimiz, yeryüzünde nice ayetler vardır, nice deliller vardır, nice güzellikler vardır, nice ibretler vardır. İnsanların birçoğu onun üzerine böyle basar geçer gider de oradaki hikmeti okuyamaz buyuruyor. Yusuf kıssasının sonunda. Bunun için de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bize yağmur misalini verirken de her şeye farklı bir gözle bakmamızı, daha doğrusu iç dünyamızda o dışımızdaki gözlerden bir farklı gözün oluşmasını, hadisatı da böyle bir gözle okumamızı arzu ediyorlar Allah'ın Resulü. Çünkü Yüce Rabbimiz o Resul'e kainatın sırlarını açmış. Ona miraç nasip olmuş. Şu dünya gözlerinin görmediği, hiçbir peygamberin görmediği her şey ona gösterildiği için elbette ki onun her şeye bakışı çok daha farklı. Bu bakımdan aziz dinleyenlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, baktığı her şeyden bir ibret çıkarıp, hamd ve şükür ile Rabbine yönelirdi. Ve bizler de gördüğümüz her şeyde ilahi azameti seyrederek, his ve fikir dünyamızın manevi gıdasını almaya gayret etmeliyiz. Bir Müslüman, güneşe, aya, atmosfere, kendi yaratılışına, ecdadına, evladına, velhasıl nereye bakarsa baksın, bunlar vasıtasıyla verilen ilahi mesajları gerçekten ciddi, gönül gözüyle okumalı. Nereden, nasıl geldiğini, nasıl bir hayat sürebildiğini, şeklini, biçimini kimin verdiğini, ömrünü kimin tayin ettiğini ve nereye doğru akıp gittiğini, hayat ve kainatın hikmetsiz olmadığını, hiçbir şeyin boş ve abes yaratılmadığını, insanın kendisinin de başıboş bırakılmadığını düşünüp daima ilahi kudret ve azametin farkında olarak Rabbinin razı olduğu bir kulluğu gerçekleştirme gayreti içinde olmalıdır. Yoksa tefekkür dediğimiz şey sadece zihnin bir hareketinden ibaret değil. İşte o zihnin hareketleri, o kalbin hareketleri insanı Rabbisiyle, Rabbinin emrettiği bütün alanlarda da Rabbinin istediği bir en güzel ilişkiyi kurmaya vesile olmalı. Rabbimiz tefekkür ufkumuzu açmaya bizlere muvaffak eylesin. Bu açılan tefekkür ufkuyla da bizleri razı olduğu bir kulluğa muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.